Ayrım 6 Çöküş J.R. Diamond Sayfa 63. Orman denince akla gelen diğer bir konu son yıllarda oldukça artan orman yangınları. Özellikle 1988, 1996, 2000, 2002 ve 2003 yıllarında orman yangınları gerek Montana'da gerekse Batı Amerika'da hem yoğunluk hem de yanan arazilerin çapı açısından çok fazla artış gösterdi. 2000 yılının yazında Bitter Root Vadisi'ndeki ormanlık arazinin 5'te 1'i yandı. Bugünlerde Bitter Root'a dönerken uçağın penceresinden baktığımda hemen kaç yangın olduğunu sayıyorum. 19 Ağustos 2003'te Missoula havaalanına doğru uçarken dumanları yaklaşık 1,5 kilometreye yayılmış bir düzine yangın gördüm. 2000 yılının yazında John Cook oğullarımı balığa götürmek istediği günlerde hangi ırmakta avlanacaklarını o günkü yangınların yerlerine göre ayarlıyorlardı. Bitter Root'taki bazı dostlarım yaklaşan yangınlardan dolayı evlerini birçok yere boşaltmak zorunda kaldılar. Yangınlardaki bu artışta iklim değişikliklerinin sıcak kuru yazlar olduğu gibi ormancıların karmaşık sebeplerden dolayı 30 sene önce tespit ettiği fakat önemi hala tartışılan insan faktörünün de etkisi var. Orman yangınlarına sebep olan unsurlardan biri ormanlara tutuşturucu özellik kazandıran ağaç kesme faaliyetleridir. Ağaçları kesilmiş bir ormandaki zemin, kesilen değerli ağaç gövdeleri kaldırıldığında kesilmiş dallarla kaplı kalır. Ve ağaç kesiminden sonra ortaya çıkan yeni yoğun bitki örtüsü ormanın tutuşturucu özelliğini artırır. Kesilip ormandan çıkarılan ana ağaç gövdeleri yangına en dayanıklı unsurlardır. Bunlar çıkarıldığında geriye kolayca tutuşabilen küçük ağaçlar kalır. 1900-1910 yılları arasında ABD Orman Hizmetleri bir yangın söndürme politikası benimsedi. Değerli ağaçların, ormandaki evlerin ve insan hayatlarının kaybedilmemesi için benimsenen bu politikaya göre çıkan her yangın, yangının ihbar edilişinden sonraki sabah saat 10'a kadar söndürülmek zorundadır. Yangın söndürme uçaklarının kullanıma girmesi, itfaiye araçlarının geçişine izin veren yolların yapılması ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yangın söndürme teknolojisinin gelişmesiyle birlikte itfaiye bu hedefe daha kolay şekilde ulaşabildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki birkaç 10 sene içinde arazi yangınları %80 oranında azalma gösterdi. Bu umut verici tablo 1980'lerde ortaya çıkan ve yağmur ve hafif rüzgar yardımı olmaksızın söndürülmesi imkansız olan dev yangınların ortaya çıkışıyla bozuldu. İnsanlar ABD federal hükümetinin koyduğu yangın söndürme kurallarının ve şimşeklerin böyle büyük yangınlara katkıda bulunduğunu ve şimşeklerin sebep olduğu doğal yangınların orman yapısını muhafaza etmede önemli bir role sahip olduğunu fark ettiler. Bu doğal rol, rakım, ağaç türü ve orman tipine göre değişmektedir. Bitter Root'un düşük rakımlarda yaşayan Ponderosa çamı ormanını ele alacak olursak, tarihi kayıtlar ağaç gövdelerindeki halkalar ve ağaç kütüklerindeki yangın izlerinin gösterdiğine göre, Ponderosa çamı ormanı doğal şartlar altında 10 yılda bir şimşeklerin çıkardığı yangına maruz kalıyor. Örneğin 1910'larda yangının bastırılması başlamadan önce ve 1945'ten sonra yangının etkin olması. Olgun ponderosa ağaçlarının 5 santimetrelik bir kabuğu vardır ve bu kabuk nispeten yangına dayanıklıdır. Bu nedenle bir yangın esnasında ateşe hiç dayanmayan ve son yangından beri gelişmiş olan fideler yanar. Ancak son yangının üstünden 10 yıllık süre geçmiş olmasına rağmen yangının söz konusu fidelerden sapla kökün birleştiği yere sıçraması için fideler çok kısadır. Bu nedenle yangın yerle sınırlı kalır. Sonuç olarak birçok doğal ponderosa çam ormanı nispeten temiz zeminiyle park görünümündedir. Büyük, yaşlı, değerli ve yangına dayanıklı tüm ponderosa çamlarının kesilmesine rağmen 10 yıllar boyunca uygulanan yangın koruma tedbirleri sayesinde ormanın alt tabakası büyüdüklerinde değerlenen fidanlarla dolmuştur. Bu şekilde yaklaşık 3,5 metrekare başına ağaç yoğunluğu 30 ağaçtan 200 ağaca çıkmış, ormanın yakıt yükü 6 kat artmıştır. Öte yandan kongre fidanların seyreltilmesi için gereken para tahsisini birçok kez geciktirmiştir. Başka bir faktör de ormanlarda hayvan otlatılmasıdır. Bu şekilde orman tabanında oluşan yangının şiddetlenmesini sağlayan örtü seyrekleşmektedir. İnsan hatası veya kundakçılık sonucu çıkan bir yangında fidanlara boğulmuş orman tabanındaki uzun boylu fidanlar merdiven işlevi görerek yangının ağaçların üst dallarına sıçramasına neden olmaktadır. Böyle durumlarda sonuç çoğu zaman alevlerin 120 metre havaya sıçradığı, sıcaklığın yüzlerce dereceye ulaştığı ve bu korkunç tablo içerisinde topraktaki tüm ağaç tohum depolarının yok olduğu bir felakettir. Bu felaketleri çoğu zaman toprak kaymaları ve büyük erozyonlar takip eder. Ormancılar batıdaki ormanları korumada yaşanan en büyük sorunun son 100 yılda alınan tedbirlerle gittikçe artan ve yangınlara adeta yakıt sağlayan bitki örtüsü olduğunu keşfettiler. Nispeten daha nemli olan Doğu Amerika'daki kuru ağaçlar havanın daha kuru olduğu Batı Amerika'ya göre daha çabuk çürür. Batıda ise kuru ağaçlar uzun süre dayanırlar, dev birer kibrit çöpü gibi. Orman hizmetlerinin görevi ormanların bakımını yapmak, ağaçları seyreltmek, kesmek veya kontrollü yangınlar yardımıyla yoğun taban örtüsünü kaldırmaktır. Ancak Batı Amerika ormanları için böyle bir bakımın masrafı yaklaşık 3,5 metrekare başına $1,000. Bu 100 milyon akre alana sahip Batı Amerika ormanları için toplam $100 milyar demektir. Hiçbir siyasetçi veya seçmen böyle bir parayı gözden çıkaramaz. Maliyet düşük olsa bile halk bunun güzelim ormanları tekrar kesmeye başlamak için bir bahane olduğundan kuşkulanır. Federal hükümet batı ormanlarını düzenli bir ödeme programı dahilinde yangınlardan daha az etkilenir bir konuma getirmek yerine onları yangına açık halde muhafaza edip bir yangın çıktığında para harcamayı tercih etmektedir. Bu politika yüzünden 2000 yılının yazında orman yangınları ile mücadele kapsamında $1.6 milyar harcanmasına rağmen 25.899 kilometre karelik bir orman yok oldu. Montanalıların kendileri de ormanların yönetimi ve orman yangınları ile ilgili farklı ve hatta kendi içinde çelişen görüşlere sahip. Halk orman hizmetlerini söndürmeye çalışmanın tehlikeli veya imkansız olduğu yangınlar karşısında göstermek zorunda kaldı, bırakın yansın tepkisinden endişe duyuyor ve bundan hoşlanmıyor. 1988 yılında Yellowstone Milli Parkı'nın büyük bir kısmı yanmaya terk edildiğinde halk yoğun protesto eylemlerinde bulundu. Halbuki yağmur veya kar yağması için beklemekten başka yapılacak bir şey yoktu. Diğer yandan halk ormanların daha az yanıcı olmasını sağlayan seyreltme programları ile ilgili önerilerden de pek hoşlanmamaktadır. Bunun sebebi seyreltmenin ormanların doğal dokusunu bozarak onlara doğal olmayan bir görünüm kazandıracağını düşünmeleri ve bu işlemlerin getireceği mali yükün altına girmek istememeleridir. Birçok ormancı gibi halk da yangın tedbirleri, ağaç kesme ve hayvan otlatma nedeniyle batıdaki ormanların çoktan doğal olmayan bir görünüme büründüğünü kabul etmek istemiyor. Bitter ruhta insanlar yanma riski altında olan ormanların içine veya çok yakınına evler inşa edip sonra da hükümetten bu evleri yangınlara karşı korumasını bekliyorlar. 2001 yılının Temmuz ayında karımla birlikte Hamilton'ın batısında Blodgett Ormanı olarak bilinen yerde yürüyüşe çıktığımızda kendimizi 2000 yazı yangınında kömür haline gelen ağaçların bulunduğu bir yerde bulduk. Daha önce orman hizmetlerinin ormanı seyreltme önerilerine karşı gelen Blodgett sakinleri söz konusu yangın çıktığında evlerinin üzerine su dökmesi için aynı kuruluştan saati $2,000 12 büyük itfaiye helikopteri kiralamasını istemişlerdi. Ancak hükümetin emirleri doğrultusunda orman hizmetleri yanmakta olan orman arazilerini yardım bekleyen evlerden çok daha öncelikli gördü. Bunun ardından orman hizmetleri bir duyuru yaparak özel mülkleri korumak için artık fon ayırmayacağını ve itfaiyecilerin hayatını bu iş için tehlikeye atmayacağını bildirdi. Birçok mesken sahibi evlerinin bir orman yangınında veya orman yangınını söndürmek için açılan kontrollü bir yangında yanması, hatta kendi evleri yanmasa bile evlerinin verandasından görülen güzel bir orman arazisinin yanması durumunda orman hizmetlerine dava açıyor. Hatta bazı Montanalılar hükümet karşıtı tutumlarını çok ileri boyutlara götürüyorlar. Hem itfaiye giderleri için vergi ödemek istemiyorlar, hem de hükümetin topraklarında yangın önleme tedbirleri almasını istiyorlar. Toprak. Montana'daki bir diğer çevre sorunu toprakla ilgili. Önemsiz ve spesifik toprak sorunlarından bir tanesi, Bitter Root Vadisi'ndeki önceleri çok karlı ve parlak bir ticari faaliyet olan elma bahçelerinin, elma ağaçlarının topraktaki nitrojeni tüketmesi sebebiyle değer kaybetmesidir. Daha genel bir toprak sorunu ise birçok değişikliğin normalde toprağı koruyan bitki örtüsünü kaldırmasından dolayı meydana gelen erozyon. Bu değişiklikler hayvanların gereğinden fazla otlatılması, zararlı yabani otların istilası veya toprağın üst katmanlarını verimsiz hale getiren aşırı sıcak orman yangınları. Uzun zamandır çiftlik işleten aileler çayırlarda fazla hayvan otlatmanın zararlarını herkesten iyi biliyorlar. Dick ve Jack Hershey konuyla ilgili şöyle diyorlar: "Topraklarımıza iyi bakmalıyız, yoksa bu sonumuz olur." Bunun yanı sıra Hershey'lerin buralara sonradan gelen bir komşusu arazilerine yaptığı yatırım parasını bir an önce geri alabilmek için ileriyi düşünmeden hayata geçirdiği bir uygulamayla çayırlarını çok fazla hayvanla doldurmuş. Diğer komşular ise çabuk kâr etmek için hayvan otlatma haklarını 3 yıllığına otlaklarını çok fazla hayvanla dolduran fakat bunun uzun vadeli sonuçlarını düşünmeyen kiracılara kiralamışlar. Tabii bunu yaparken söz konusu kiracıların yaptıkları şeyin uzun dönemde getireceği zararları hiç düşünmemişler. Bu uygulamalar sonucunda bugün Bitter Root'taki iki nehir havzası arasındaki sette bulunan toprakların 1/3'ü iyi durumda. 1/3'ü erozyona açık, kalan 1/3'ü ise şimdiden erozyona uğramış ve yenilenmesi gerekiyor. Montana'daki bir başka toprak sorunu ise toprakta ve yeraltı suyunda tuz birikimini sağlayan süreç. Yani salinizasyon, tuzlanma. Bazı arazilerde bu birikme süreci kendi kendine oluşurken son zamanlarda söz konusu sürecin büyük çiftlik arazilerinde aşağıdaki paragraflarda ve 13. bölümde anlatacağım doğal bitki örtüsünün kaldırılması ve sulama çalışmalarından oluşan faaliyetleri nedeniyle hasara neden olduğu konusunda endişeler yaşanmaktadır. Montana'nın belli yerlerinde toprak suyundaki tuz konsantrasyonu deniz suyunun 2 katına erişmiştir. Ekinler üzerinde toksik etkisi olan belli tuzların yanı sıra yüksek tuz konsantrasyonları toprak suyunun osmotik basıncını arttırdığı için, daha doğrusu bitki köklerinin osmoz ile su emme kapasitesini azalttığı için ekinlere en az kuraklık kadar zarar vermektedir. Tuzlu yeraltı suyu kuyu ve nehirlere ulaştıktan sonra buharlaştığında geride bir tuz tabakası bırakır. Deniz suyundan daha yoğun bir su içtiğinizi düşünürseniz suyun tadının ne kadar kötü olduğunu ve bu suyla çiftçilerin ürünlerini sulayamayacağını anlarsınız. Ayrıca erimiş bor, selenyum ve diğer toksik içerikler insan sağlığına zararlıdır. Salinizasyon günümüzde ABD'nin yanı sıra Hindistan, Türkiye ve özellikle Avustralya dahil dünyanın pek çok ülkesinde önemli bir sorun. Bakınız 13. bölüm. Geçmişte dünyanın en eski medeniyeti olan Mezopotamya'nın çökmesine neden olmuştu. Salinizasyon eskiden dünya tarım merkezi olan ve bereketli hilal adı verilen Irak ve Suriye bölgesinin bugün neden aynı verimlilikte olmadığını en iyi açıklayan unsurlardan biri. Montana'da meydana gelen salinizasyon büyük kuzey ovalarında birkaç yüz kilometre tarım arazisini harap etmiş. Buna kuzey, doğu ve orta Montana'daki yüzlerce kilometre karelik araziyi de eklemek gerek. Yukarı doğru kümeleşen tuz toprak içinde meyilli bir yere gelir ve 700 metre veya daha uzun bir yol boyunca sızar. Bu nedenle bu tür salinizasyona tuz sızıntısı denir. Tuz sızıntıları komşu çiftçiler arasında sık sık anlaşmazlık çıkmasına sebep olur. Çiftçilerden biri toprağını yukarı doğru ekip biçmek zorunda kaldığında bu durum arazisi daha aşağıda kalan çiftçinin topraklarına doğru tuz sızıntısına neden olabilmektedir. Tuz sızıntısı nasıl olur? Doğu Montana'da suda eriyen çok fazla miktarda tuz, özellikle sodyum, kalsiyum ve magnezyum sülfat bulunmaktadır. Bunlar kaya ve toprakların muhteviyatında ve daha önce bölgenin büyük bir bölümü deniz olduğundan belli tabakalarda sıkışıp kalan tuzlardır. Toprak katmanının altında su geçirgenliği düşük bir katman mevcuttur. Bölgeye has yerel bitki örtüsüyle kaplı olan kuru Doğu Montana ortamında yağmurun büyük çoğunluğu bitkilerin kökleri tarafından hemen emilir ve atmosfere geri bırakılır. Böylece köklerin altında kalan toprak tabakası kuru kalmış olur. Çiftçiler tarım yapmak veya toprağı nadasa bırakmak için bu bitkileri temizlediklerinde nadasa bırakılan yıl süresince yağmur sularını çekecek bitki kökleri kalmamış olur. Bu yağmur suyu toprak içinde birikir, kök seviyesi altında yolu kesilir ve kök bölgesine yükselen tuzları çözer. Su geçirmez tabaka nedeniyle tuzlu su toprağın derinliklerine süzülmez. Aşağı doğru bir yerlerde tuz sızıntısı olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak hem sorunun ortaya çıktığı yüksek yerlerde hem de sızıntının olduğu daha aşağı bölgelerde ekinler ya çok cılız bir şekilde büyür ya da hiç büyümez. 1940'lardan sonra tarımsal faaliyetlerdeki değişikliklerle birlikte özellikle traktörlerin, etkili toprak işleme araçlarının ve nadas döneminde yabani otları öldürmede kullanılan ilaçların devreye sokulmasıyla Montana'nın büyük bir bölümünde tuz sızıntıları oldukça artış gösterdi. Sorunun üstesinden gelmek için aşağı doğru sızıntı olan arazilerde tuza dayanıklı bitki ekimi, yukarı arazilerde nadas döneminin süresini esnek ekim yöntemleriyle kısaltma ve derin kökleri sayesinde fazla suyu topraktan çeken bitkilerin ekimi gibi etkin ekim yöntemleri kullanılmalıdır. Montana'nın tarımı tamamen yağmura dayalı olan bölgelerindeki tarım arazilerine zarar veren başlıca sebep tuz sızıntılarıdır. Ne var ki bu tek biçimde gerçekleşmiyor. Suyunu yağmur suyundan ziyade sulama kanallarından alan yüzlerce kilometre karelik tarım arazileri eyaletin her yerine gelişi güzel şekilde dağılmıştır. Bunlar arasında benim yazlarımı geçirdiğim Bitter Root Vadisi ve Big Hole Havzası da bulunuyor. Salinizasyon sulama suyunun tuz ihtiva ettiği yerlerde de ortaya çıkmaya başlamış durumda. Diğer bir salinizasyon türü ise kömür yataklarından metan elde etmek için kullanılan bir sanayi metodu. Bu yöntemde kömüre delik açılarak metanı yukarı taşıması için içine su pompalanır. Ancak bu işlem sırasında su sadece metanı değil, tuzu da eritir. 1988 yılından beri Montana kadar fakir olan Wyoming eyaleti ekonomisini canlandırmak için bu yöntemle metan çıkarılmasına ağırlık veriyor. Fakat bu programın sonucunda tuzlu sular Wyoming'den Güneydoğu Montana'nın Powder River havzasına akıyor. Su. Batı Amerika'nın diğer kuru alanlarında olduğu gibi Montana'nın da başına dert açan çözümü güç su sorunlarını anlamaya başlamak için Bitter Root Vadisi'nin iki ayrı büyük su sağlama yeri olduğunu düşünün. Tarım arazilerini sulamak için dağlardan gelen ırmaklar, göller veya Bitter Root ırmağının kendisinden beslenen sulama hendekleri ve evlerde kullanım için gerekli suyun büyük bir bölümünü sağlayan yeraltı su hazneleri. Vadinin daha büyük kasabaları sularını belediyeler aracılığıyla sağlarken bu büyük yerleşim yerleri dışında kalan evler sularını kendilerine ait olan kuyulardan alıyorlar. Hem sulama suyu sağlayan yerler hem de kuyulardan alınan sular aynı temel çelişki ile karşı karşıya. Su miktarı azaldıkça kullanıcı sayısı artıyor. Bitter Root su işlerinde görevli Van Woolsey'in kısaca özetlediği gibi, nerede bir su kaynağı ve ondan istifade eden ikiden fazla kişi varsa ortaya bir sorun çıkar. Ama su için neden kavga edilsin ki? Kavga daha fazla su oluşmasına yardımcı olmuyor. Gittikçe azalan su miktarının başlıca sebebi iklim değişikliği. Nitekim Montana eskiye göre daha sıcak ve kurak. Küresel ısınma dünyanın farklı yerlerinde yeni kazananlar ve kaybedenler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Ama Montana hep kaybedenlerden olmaya mahkum. Çünkü yağış miktarı bugünlerde bile tarıma zor yetiyor. Kuraklık yüzünden komşu Alberta ve Saskatchewan'da olduğu gibi Montana'nın doğu kesimlerinde de çiftçiler büyük çiftlik arazilerini terk etmek zorunda kaldı. Yazları geçirdiğim Batı Montana'da küresel ısınmanın gözle görülür etkileri karın sadece yüksek yerlerle sınırlı kalması ile kendini gösteriyor. Ayrıca buraya ilk geldiğim 1953 yılında olduğu gibi artık yaz boyunca Big Hole havzasını çevreleyen dağlarda kar görmek mümkün değil. Montana'da küresel ısınmanın en açık etkisi Buzul Ulusal Parkı'nda görülür. Dünyanın her yerinde buzullar, örneğin Kilimanjaro Dağı, Ant Dağları, Alpler, Yeni Gine Dağları ve Everest'in çevresindekiler geri çekiliyor. Montana buzullarında da görülen bu eğilim, bölgenin klimatolog ve turistlerin kolaylıkla erişebileceği bir yer olması nedeniyle çok iyi gözlemlenebilmektedir. Buzul Ulusal Parkı 1800'lerin sonunda doğa bilimcileri tarafından ilk ziyaret edildiğinde burada 150'nin üzerinde buzul vardı. Günümüzde ise bunlardan geriye sadece 35 tanesi kaldı. Mevcut erime hızıyla düşünüldüğünde 2030 yılına gelindiğinde Buzul Ulusal Parkı'nda hiç buzul kalmayacak. Dağların karlı bölgelerindeki bu gidişat, suyu yazları dağların doruklarında kalan karların erimesiyle elde eden sulama sistemleri için hiç de iyi sayılmaz. Üstelik bu durum Bitterroot Irmağı'nın haznelerinden gelen suyu kullanan kuyu sistemleri açısından da endişe vericidir. Son kuraklıklarla buralardaki suyun hacmi de oldukça azalmıştır. Eğer Bitterroot Vadisi'nde sulama sistemi uygulaması olmasaydı, Batı Amerika'nın diğer kurak alanlarında olduğu gibi burada da yıllık yağış miktarı yılda sadece 33 santimetre olduğundan bu bölgede tarım yapılması imkansız olurdu. Sulama yapılmasaydı Lewis ve Clark'ın 1805-1806'da kayıtlara geçirdiği gibi vadinin bitki örtüsü yalnızca kısa çalılardan ibaret olacaktı. Bugün bu bitki örtüsü vadinin doğu kısmında sulama hendeklerinin hemen bittiği yerlerde görülmektedir. Vadinin batı kısmını oluşturan dağlarda eriyen kar sularıyla beslenen sulama sistemlerinin yapımına 1800'lerin sonlarında başlanmıştır. 1908-1910 yıllarında da çalışmalarda iyice hız kazanılmıştır. Sulama bölgelerinde arazi sahibi veya arazi sahiplerinden oluşan gruplar kendi arazileri için belirli bir miktar su alma hakkına sahiptir. Ne var ki Bitterroot sulama havzalarının çoğunda su fazlaca tahsis edilmiştir. Bu durum benim gibi buralı olmayan biri için oldukça ilginç bir durum. Fazla tahsis edilmesi arazi sahiplerine tahsis edilen su hakkı toplamının birçok yıl için mevcut toplam su miktarından fazla olması demektir. Bunun sebebi mevcut olan su miktarının iklime bağlı olarak yıldan yıla değişmesine rağmen su tahsislerinin sabit bir su miktarı üzerinden yapılmasıdır. Bu arada sabit su miktarının nispeten yağmurlu bir yıla göre tespit edildiğini unutmamak gerekir. Bu durumda bulunan çözüm, su hakkının suyun talep edildiği tarihe göre arazi sahiplerine dağıtılması ve hendeklerdeki su miktarı azalınca öncelikli olarak yeni hak talebinde bulunan arazi sahiplerinin suyunun kesilmesi olmuştur. İlk su talebinde bulunan çiftçilerin toprakları genelde aşağıda olduğu için bu uygulama sonucunda çiftçiler arasında kavgalar çıkmıştır. Toprakları yukarıda olup sadece sonradan su talebinde bulundukları için öncelikli olarak su alamayan çiftçiler için suya çok ihtiyaçları olduğu halde suyun önlerinden akıp gitmesi ve bu sudan faydalanamamaları zor olmaktadır. Suyu almaya kalkışırlarsa aşağıdaki komşuları kendilerine dava açabilirler. Başka bir sorun da toprakların parsellenmesinden kaynaklanmaktadır. Başlangıçta büyük arazilerin tek bir sahibi vardı ve bu kişi su aldığı kaynağı hemen bitirmemek için bahçelerinin hepsini aynı anda değil sırayla sulardı. Daha sonra bu 535'er metrekarelik toprak bloklar parsellere ayrılarak 40 ayrı kişiye satıldı. Bu 40 kişinin her biri bahçesini kalan 39 kişiyle aynı anda sulamaya kalkınca su sıkıntısı sorunu baş gösterdi. Başka bir sorun da suyun sadece sulama hakkına sahip olunan toprak parçası üzerinde ve yararlı bir şekilde kullanılması ile ilgilidir. Daha anlaşılır şekilde ifade edecek olursak, suyun nehirde balıkların yaşaması veya turistlerin rafting yapması için bırakılması yararlı bir hak olarak görülmemektedir. Big Hole Irmağı'nın bazı bölgeleri geçen yaz aylarında tamamen kurudu. 2003 yılına kadar devam eden su tartışmalarının büyük bölümü herkesin saygı duyduğu 82 yaşındaki Devlet Su İşleri Müdürü Vern Woolsey'in çözümleriyle sona eriyordu. Ancak Bay Woolsey'in görevini bırakmasıyla Bitterroot'taki dostlarım ortaya çıkabilecek potansiyel çatışmalardan yine çekinir hale geldiler. Bitterroot sulama sistemleri dağdan gelen sularla beslenen nehirlerin üzerine kurulmuş 28 baraja sahip. Özel mülk olan bu barajlar baharda eriyen kar sularını toplayıp yaz aylarında tarlalara dağıtmak üzere inşa edilmiş. Ne var ki bu barajlar günümüzde zaman ayarlı birer bombaya dönüşmüşler. Her biri yaklaşık 100 yıl önce inşa edildiği için ilkel ve tehlikeli yapılar haline gelen bu barajlar yıkılma riskiyle karşı karşıya. Şimdiye kadar doğru dürüst bir bakım görmemişler. Barajların yıkılması durumunda alt tarafta kalan yerleşim yerlerinin hepsi sular altında kalacak. 40-50 yıl önce iki barajın sebep olduğu sel felaketinden sonra orman hizmetleri barajların sebep olacağı yıkımlarda hasarı söz konusu barajın sahibi ve o barajın yapımında görev alan müteahhidin karşılamasına karar vermiş. Barajların tamirinden veya yıkımından baraj sahibi sorumludur. Bu karar akla uygun gelse de üç farklı sebep dolayısıyla kişilere mali külfet getirmektedir. 1. Hali hazırdaki baraj sahipleri barajlarından çok az gelir elde etmekte ve barajlarının iyi durumda olmasıyla artık fazla ilgilenmemektedirler. Çünkü artık araziler küçük bahçelere bölünmüş durumda ve artık çiftçilik yaparak geçimlerini sağlamadıkları için barajlarındaki suyu sadece çimlerini sulamak için kullanıyorlar. 2. Federal kurumlar ve devlet müesseseleri barajları ortadan kaldırmaktan çok barajların tamiri için maliyet bölüşme esasına göre fon sağlamaktadırlar. 3. Barajların yarısı el değmemiş bölge kapsamına sokulan topraklarda yer alıyor. Bu bölgelere yol yapımı yasak olduğu için onarım için gereken makineler bölgeye ancak pahalı helikopterlerle taşınabilmektedir. Bu zaman ayarlı bombalardan biri de yıkılması durumunda Güney Bitter Root Vadisi'nin en büyük kasabası olan Darby'nin sular altında kalmasına neden olacak olan Tin Cup Barajı. Barajda 1998 senesinde ciddi sızıntılar tespit edilince baraj sahipleri orman hizmetleri ve çevre grupları arasında barajın nasıl tamir edileceği konusunda uzun tartışmalar çıktı. Fakat baraj sahiplerinin baraj haznesini kurutmak için görevlendirdiği müteahhit çalışmalara başladıktan kısa süre sonra kaldırılması için çok büyük makinelerin gerektiği kayalarla karşılaştı. Bu makinelerin nakliyesi ancak helikopterle yapılabilirdi. Bu noktada baraj sahipleri paralarının bittiğini duyurdu. Bu arada hem Montana hem de Ravalli belediyeleri baraja para harcamama kararı aldı. Ancak durum Darby için hala hayati tehlike arz ediyordu. Bu nedenle orman hizmetleri helikopter ve gerekli teçhizatı kendisi kiralayarak faturaları baraj sahiplerine yolladı. Baraj sahipleri bu faturaları ödemeyince konu Adalet Bakanlığı'na intikal etti. Şu an baraj sahiplerine giderleri karşılamalar için dava açılmış durumda. Karların erimesiyle beslenen sulama sistemlerinin yanı sıra Bitter Root'a su sağlayan diğer bir kaynak yerleşim yerlerini su ihtiyaçlarını karşılayan artezyen kuyularıdır. Artan talep karşısında su miktarının azalması artezyenlerde de yaşanmaktadır. Dağlardaki karlar ve yeraltı su hazineleri farklı konular gibi gözükse de aslında doğrudan bağlantılıdır. Sulama suyunun toprak tarafından çekilmeyen kısmı söz konusu haznelere sözülür ve katmandaki suların bir kısmı kar suyuyla dolar. Bu nedenle Montana'da kar sularının sürekli azalması haznelerdeki suyun da azalması anlamına gelmektedir. Artezyen kuyularındaki suya gittikçe artan bir talep var. Bunda hiç kuşku yok. Bitter Root'taki nüfus patlaması sonucunda daha fazla kişi su tüketiyor. Bitter Root Su Forumu koordinatörü Roxa French yeni ev inşa ettirenlere kuyularını derin açtırmalarını tavsiye ediyor. Çünkü artık pastayı paylaşanların sayısı artmış durumda. Diğer bir deyişle aynı hazneden beslenen kuyu sayısı arttı. Evlerde tüketilen sularla ilgili Montana kanunları ve kasaba yönetmelikleri bu gelişmeler karşısında yetersiz kalıyor. Yeni bir ev sahibinin açtığı kuyu yandaki komşunun su seviyesini düşürürken kuyusundaki suyun seviyesi düşen komşunun bu konuda yapabileceği bir şey yok. Belli bir yeraltı su haznesinin ne kadar su tuttuğunu hesaplamak için önce haznenin planını çıkarmak, daha sonra suyun buraya ne kadar hızlı aktığını ölçmek gerekiyor. Ancak bu iki temel prosedür Bitter Root Vadisi'ndeki hiçbir hazne için uygulanmamış. Kasaba elindeki su haznelerini izleyecek teçhizattan yoksun ve belediye yeni ev inşa etmek için izin isteyenlere ruhsat verirken kendisi incelemede bulunmuyor. Sadece yeterli kuyu suyu bulunduğuna dair mimarın verdiği beyanatı yeterli görüyor. Bu anlattıklarımızın hepsi suyun miktarı ile ilgiliydi. Batı Montana'nın en değerli doğal varlığı olan ırmaklardaki su erimiş kar sularıyla beslenmektedir. Suyun kalitesi açısından bu avantajlı bir durum olmasına rağmen pek çok açıdan su kalitesinde problemler yaşanmaktadır. Öncelikle Bitter Root ırmağı pek çok nedenden dolayı şimdiden Montana'nın hasar görmüş ırmakları listesine girmiş durumda. Bu nedenlerden en önemlisi erozyon, yol yapımı, orman yangını, ağaç kesme ve sulama kanallarında kullanım nedeniyle hendek ve derelerde su seviyelerinin düşmesi ve çökelti oluşması. Bitter root setlerinin büyük bir bölümü şimdiden ya erozyona uğramış ya da risk altındaki yerler listesinde. İkinci bir problem de gübre kaçağı. Arazisinde samanlık ot yetiştiren çiftçiler topraklarının her akresine 200 pound yani 91 kilo gübre atıyorlar. Ancak bu gübrenin ne kadarının ırmaklara karıştığı bilinmiyor. Su kalitesinin başka bir düşmanı da mikroplu su depolarından gelen artık besin maddeleri. Son olarak daha önce de üzerinde durduğum gibi madenlerden sızan toksik mineraller Bitterroot'ta görülmesine rağmen Montana'nın bazı bölgelerindeki en ciddi su kalitesi ile ilgili sorundur. Bu noktada hava kalitesi hakkında da bir şeyler söylemekte yarar var. En kirli havaya sahip olan Los Angeles'lı biri olarak Montana'nın havasına laf söylemek bana düşmeyebilir. Fakat Montana'nın bazı kesimlerinde mevsimsel olarak yoğun hava kirliliği görülüyor. Özellikle Missoula'nın havası 1980'lerden itibaren büyük çapta iyileşme olmasına rağmen Los Angeles kadar kötü olabiliyor. Missoula'nın kış aylarındaki ısı değişimleri ve havayı tutan vadi içindeki konumu nedeniyle iyice artan hava kirliliği, yıl içinde biriken araç egzozlarından çıkan duman, kışın yakılan sobalar, yazın çıkan orman yangınları ve ağaç kesme faaliyetleriyle birlikte daha da ciddi boyutlara ulaşıyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 74.